Ayrım 23, sayfa 274. Makinelerin üzerinde hangi bayrak dalgalanıyor? Yaşlı kadın eğildi ve ateşi canlandırmak için yelpazeledi. Kambur sırtı ve kırışıklıklarla dolu uzun boynuyla yaşlı siyah bir kaplumbağaya benziyordu. Ama yırtık giysileri kaplumbağanın kabuğunun yerini tutmuyordu. Yaşlığın etkisiyle çok yavaş hareket ediyordu. Arkasında görünen tahta ve tenekeden yapılma kulübesi de kendisi gibi eğri büğrüydü. Daha uzaktaki kulübelerde São Paulo'nun bu kenar mahallesinin bütün barınakları gibi yaşlı kadınınkine benziyorlardı. Ateşin üzerindeki kararmış kapta kahve için su ısınmaktaydı. Küçük bir konserve kutusunu dudaklarına götürdü ve içmeden önce gözlerini kapatıp "O Brasil é nosso." Brezilya bizimdir diye mırıldandı. Tam o anda kentin merkezinde Union Carbide şirketinin genel müdürü bir Brezilya lastik fabrikasının daha türestüne katılmasını kutlamak üzere kristal kadehini kaldırırken aynı şeyi başka bir dille düşünüyordu. İkisinden biri yanılıyor olmalıydı. Brezilya'da 1964'ten beri birbirini izleyen askeri diktatörler devlet şirketlerinin kuruluş yıldönümlerini kutlarken yakında özelleştirileceğini duyuruyor ve buna kalkınma adını veriyorlar. 6 Temmuz 1965 tarihi 56.570 sayılı yasayla devlet tekeline alınan petrokimya endüstrisi aynı tarihli ve 56.571 sayılı yasayla özel sermaye açılmıştı. Bu yasaya dayanarak Dow Chemical, Union Carbide, Phillips Petroleum ve Rockefeller şirketleri doğrudan ya da devletle ortaklık kurarak en bağlı iş kolu olan petrokimya endüstrisini el atmışlardı ki iki yasanın çıkarılışı arasında geçen birkaç saatten ileri olmuştu. Oynayan perdeler, koridorlarda hızlanan adımlar, bir kapıyı çaresizce yumruklayan eller, havada uçuşan yeşil banknotlar, gürültülü bir karmaşa. Shakespeare'den Brecht'te kimler düşlemek istemezdi ki bu sahneyi? Bir bakan açıkça itiraf etti. Devletin ve şerefli bazı istisnaların dışında Brezilya'da güçlü olan yalnızca yabancı sermayedir. Bakan Helio Beltrão'nun Rio de Janeiro Ticaret Derneği yemeğinde yaptığı konuşmadan... Correio de Povo, 24 Mayıs 1969. Hükümet, Kuzey Amerikan ve Avrupa firmaları için tatsız olabilecek her tür rekabeti ortadan kaldırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yabancı sermayenin imalat sektörüne yoğun biçimde girişi 50'li yıllarda başladı ve Başkan Juscelino Kubitschek döneminde uygulanan METAS planı 1957-1960 ile hızlandı. Büyümenin en hızlı olduğu yıllardı bunlar. Yerlilerin tekerleğin varlığından bile habersiz oldukları bir çölün ortasında Brasilya zehirli bir değnekle kurulur gibi kuruluyordu. Yollar açıldı, büyük barajlar yapıldı, otomobil fabrikalarından her iki dakikada bir otomobil çıkıyordu. Endüstri hızlı bir tempoda gelişmekteydi. Kapılar yabancı yatırımlara ardına kadar açılıyor, doların işgaline alkış tutuyor... Gelişme her tarafta hissediliyordu. Yeni basılan paralar piyasada dolaşıyor, atılım enflasyonla ve sonraki hükümetlere devredilecek ağır bir dış borçla finanse ediliyordu. Kubitschek, yabancı şirketlere karlarını yurt dışına çıkarmak ve yatırım masraflarını karşılamak üzere özel kolaylıklar sağlamıştı. Devlet, şirketlerin yurt dışında imzaladıkları borçların ödeme sorumluluğunu paylaşıyor, bu borçların ödemesinde kullanılan döviz düşük bir fiyattan sağlanıyordu. CEPAL tarafından yayınlanan bir rapora göre, CEPAL BNDE, Queens Annos de Politica Economica NL Brasil, Santiago, Chile 1965. 1955-1962 arasında yapılan yatırımların %80'inden fazlası devletin kefil olduğu borçlarla sağlanmıştı. Yani şirketlerin fonlarının 5'te 4'ünden daha büyük bir bölümü yabancı bankalardan alınan borçlarla oluşturulmuştu. Bu da Brezilya devletinin ağır dış borç yükünü daha da artırıyordu. Bunun dışında makine ithalatında da özel ayrıcalıklar tanınmıştı. Yabancı yatırımların yararının büyük olduğuna inanan ekonomist Eugenio Gudi'nin yaptığı hesaplara göre Brezilya'nın Kuzey Amerikan ve Avrupa şirketlerine yalnızca bu yolla sağladığı yardım 1 milyar dolara ulaşmaktadır. Muhacir Paxico'nun tahminlerine göre de otomobil endüstrisine kuruluşu sırasında sağlanan kolaylıklar ulusal bütçeye eşitti. Paulo Schilling de Brasil Para Extranjeros Montevideo 1966 Brezilya devletinin büyük endüstri şirketlerine karların sel gibi akmasını sağlayıp asgari yatırımlarla azami kar elde etmeleri için her türlü kolaylığı gösterdiği halde Vargas döneminde kurulmuş olan Ulusal Motor Fabrikası'ndan en ufak bir desteği bile esirgediğine dikkati çeker. Daha sonra Castelo Branco hükümeti döneminde bu devlet kuruluşu Alfa Romeo'ya satılmıştır. General Motors ve Volkswagen'e tanınan bu haklardan ulusal şirketler yararlanamıyordu. Brezilya Üniversitesi Sosyal Bilme Enstitüsü tarafından sebatla yürütülen ve Brezilya'nın büyük ekonomik gruplarını konu alan araştırma yayımlandığında sermaye yanlısı ekonomi politikasının bölücü sonuçları ortaya çıktı. Mauricio Winhaste Quirios, Os Grupos Multi Billionaires Revistado Instituto de Ciencias Sociales içinde. Rio de Janeiro Federal Üniversitesi Ocak-Aralık 1965. 4 milyar Cruzeiro'yu geçen sermaye birikimlerinin yarısından fazlası yabancı şirketlere, özellikle Kuzey Amerikan şirketlerine aitti. 10 milyarı aşan sermaye birikimlerinde ise 12 yabancı şirket grubuna karşılık 5 ulusal şirket bulunmaktaydı. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde Mauricio Winhaste Quirios, şirketlerin gücü büyük olduğu oranda yabancı olma olasılığının arttığı sonucuna varıyordu. Fakat bunların yanı sıra araştırmanın ortaya koyduğu bir başka olgu da 4 milyarın üzerindeki sermaye grubuna ait 24 ulusal şirketin yalnızca 9'unun hisse senetlerinin bir bölümünün Kuzey Amerikan ya da Avrupa sermayesinin elinde olmadığı ve şirketlerin ikisinin yabancıların yönetiminde olduğuydu. Araştırma sonuçlarına göre 10 ekonomik grup uzmanlık alanlarında birer tekel gibi hareket ediyorlardı. Aralarından 8'i büyük Kuzey Amerikan şirketlerinin şubeleriydi. Fakat bütün bunlar daha sonra olacaklara göre zararsız sayılırdı. 1964'ten 1968 yılının ortalarına kadar geçen sürede otomobil parçası üreten 15 fabrika Ford, Chrysler, Willys, Simca, Volkswagen ve Alfa Romeo'nun eline geçti. Elektrik ve elektronik sektörlerinde önde gelen 3 Brezilya fabrikasını Japonlar satın aldı. Buick, Bristol, Mead Johnson ve Lever birçok laboratuvarı ele geçirdi. Öyle ki ilaç piyasasının yalnızca 5'te 1'i ulusal şirketlerin elinde kaldı. Anaconda demir dışındaki madenlere, Union Carbide ise plastik, kimya ve petrokimya endüstrilerine el koydu. American Can, American Machine and Foundry ve diğer şirketler makine ve metalürji alanındaki 6 ulusal firmayı satın aldı. En büyük metalürji fabrikalarından biri olan Compañía de Mineração Geral ise Bethlehem Steel, Chase Manhattan Bank ve Standard Oil'un oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından komik bir fiyata satın alındı. Konuyu araştırmak üzere parlamentoda oluşturulan komisyonun ulaştığı sonuçlar büyük tepkilere yol açacak nitelikteydi. Ama askeri rejim parlamentoyu feshederek Brezilya kamuoyunun bu sonuçlardan haberdar olmasını engelledi. Komisyonun vardığı sonuçlara göre 1968 yılında yabancı sermaye Brezilya'da sermaye piyasasının %40'ını, dış ticaretin %68'ini, deniz yolları taşımacılığının %82'sini, uluslararası hava yolları taşımacılığının %67'sini, motorlu araç üretiminin %100'ünü, lastik üretiminin %100'ünü, ilaç endüstrisinin %80'den fazlasını, kimya endüstrisinin %50'ye yakın bölümünü, makine üretiminin %59'unu, otomobil parçaları üretiminin %62'sini, alüminyum üretiminin %48'ini ve çimento üretiminin %90'ını elinde bulunduruyordu. Yabancı sermayenin yarıdan fazlası Kuzey Amerikan şirketlerine aitti. Kuzey Amerikalıları da Almanlar izliyordu. Burada bir parantez açıp Latin Amerika'da federal Alman yatırımlarının artışına dikkat çekmek istiyoruz. Bugün Brezilya'da üretilen iki otomobilden biri bölgenin en büyük fabrikası olan Volkswagen firmasına aittir. Güney Amerika'da kurulan ilk otomobil fabrikası 1951'de kurulan Mercedes-Benz Argentina idi. Latin Amerika ülkelerinde kimya endüstrisinin önemli bir bölümü Bayer Hoist, BASF ve Schering firmalarının denetimindedir. Mareşal Castelo Branco döneminde yabancı şirketlerle imzalanan ve yatırımları garanti altına alan bir anlaşmayla gelir vergisi düşürülmüş, olağanüstü kredi kolaylıkları sağlanmış, Goulart'ın koymuş olduğu kar sınırlamaları kaldırılmıştı. Diktatörlük yabancı kapitalistlere yaranmak için elinden geleni yapıyor, ülkeyi onlara büyük bir cömertlikle sunuyordu. Brezilya'da yabancılara yapılan muamele dünyanın hiçbir yerinde rastlanamayacak kadar liberal, sermaye sahiplerinin milliyeti konusunda hiçbir kısıtlama yok. Kar olarak dışarı çıkarılabilecek yatırım payı konusunda hiçbir sınır yok. The New York Times özel eki 19 Ocak 1969. Arjantin, emperyalist yatırımlarının gözde mekanı olma konusunda Brezilya ile yarışır. Bu ülkenin askeri yönetimi de aynı dönemde avantajlarını sıralamak konusunda geri kalmıyordu. Arjantin Devlet Başkanı General Juan Carlos Onganía 1967 yılında ekonomi politikasını açıkladığı konuşmasında tavukların tilkiye fırsat eşitliği tanıdığını belirtiyordu. Arjantin'deki yabancı yatırımlar tamamen ulusal yatırımlar gibi ele alınacak, yabancı sermaye konusunda ülkemizin geleneksel politikasından ayrılınmayacaktır. Sergio Nicolau, La Inversión Extranjera Directa en los Países de la Alaç, Mexico City 1968. Arjantin'de sermaye girişi, yabancı sermayenin yoğunlaşması, kârların yurt dışına çıkarılması ve sermayenin dönüşümü kısıtlanmamıştır. Patent ödemeleri ve teknik yardım serbestçe yapılır. Yabancı şirketler vergiden muaftır ve özel döviz kurlarından yararlanırlar. 1963-1968 yılları arasında 29'u Kuzey Amerikalara ait olmak üzere 50 önemli Arjantin firması yabancılara satılmıştır. Bu firmalar çelik, otomobil, yedek parça, petrokimya, kimya, elektrik endüstrisi, kağıt ve sigara gibi çeşitli sektörlerde yer almaktadır. Rogelio Garcia Lupo, Controla Occupación Extranjera Buenos Aires 1968. 1962'de Latin Amerika'nın en güçlü 5 tröstünden ikisi Siam di Tella ve Industries Kaiser Argentinas özel sermayeyle kurulmuş ulusal şirketlerdi. 1967'de her ikisi de emperyalist sermayenin eline geçti. Toplam ciroları yılda 7'şer milyar pesoyu aşan büyük şirketlerin satışlarının yarısı yabancı firmalara, 3'te 1'i devlet kuruluşlarına, ancak 6'da 1'i de Arjantin özel sektörüne aitti. Birleşmiş Milletler, CEPAL, Estudio Económico de Americana Latina 1968, New York, Santiago, Şili 1969. Latin Amerika'da imalat endüstrisinde Kuzey Amerikan yatırımlarının 3'te 1'i Meksika'da toplanmıştır. Bu ülkede de sermaye transferi, gelirlerin yurt dışına çıkarılması ve döviz konularında hiçbir kısıtlama yoktur. Belli endüstri kollarında hisse çoğunluğunun ulusal olma zorunluluğunu getiren sermayenin Meksikalılaştırılması hareketi, Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nın 1967 yılında yaptığı açıklamaya göre, genelde yabancı yatırımcılarca olumlu karşılanmış yabancı şirketler, ulusal şirketlerle ortaklık kurmanın yararlarını kabul etmişlerdir. Uluslararası üne sahip şirketler bile Meksika'da kurulmuş olan şirketlerle ortaklık kurma sistemini benimsemiş ve endüstrinin Meksikalılaştırılması politikası yabancı yatırımları azaltmamış, tersine yabancı yatırımlar 1965'te en yüksek düzeyine ulaşmış, 1966'da ise daha da artmıştır. Vision dergisinde söyleşi 3 Şubat 1967. 1962 yılında Meksika'nın en büyük 100 şirketinin 56'sı kısmen ya da tamamen yabancı sermayenin denetimindeydi. 24'ü devlete, 20'si de özel Meksika sermayesine aitti. Söz konusu 100 şirketin toplam satışlarının ancak 7'de 1'i 20 özel şirkete aitti. José Luis Cecena, Los Monopolis en Mexico, Mexico City 1962. Bugün hesap makineleri, büro malzemesi, makine ve endüstri gereçleri dallarındaki yatırımların yarısından çoğu büyük yabancı firmaların denetimindedir. General Motors, Ford, Chrysler ve Volkswagen'in otomobil endüstrisindeki egemenlikleri kesindir. Yeni kimya endüstrisi, DuPont, Monsanto, Imperial Chemical, Elliott Chemical, Union Carbide ve Gyanamid'in elindedir. Parker Davis, Merck & Co., Sidney Rose ve Squibb büyük laboratuvarları ele geçirmişlerdir. Sentetik iplik üretiminde Celanes'in etkisi belirleyicidir. Yemeklik yağ endüstrisi giderek Anderson Clayton ve Lieber Brothers'ın denetimine girmektedir. Çimento, sigara, kauçuk ve türevlerin üretiminde de yabancı sermayenin payı sürekli bir artış göstermektedir. Aynı durum ev eşyaları ve gıda maddeleri sektörleri için de geçerlidir. José Luis Cecena, Mexico en la Orbita Imperial, Mexico City 1970 ve Alonso Aguilar ve Fernando Carmona, Mexico, Dugueza y Miseria, Mexico City 1968. Uluslararası para fonunun bombardımanı, Fatihlerin çıkartmasını kolaylaştırır. Brezilya'da endüstrinin yabancı firmaların eline geçmesi konusunda parlamento komisyonuna açıklamalarda bulunan bakanlardan ikisi, Castelo Branco döneminde dış kredi girişini kolaylaştırmak için alınan önlemlerin sonucu olarak ulusal sermaye ile kurulmuş olan fabrikaların olumsuz koşullarda bulunduğunu kabul etmişlerdi. Bakanların ikisi de 1965 tarihli 289 sayılı yönergeye değinmişti. Bu yönergeye göre yabancı şirketler %7 ya da 8 faiz karşılığında dış borç alabiliyor, Cruzeiro'nun değerinin düşmesi durumunda özel döviz kurlarından yararlanıyorlardı. Aynı dönemde ulusal şirketler aldıkları kredilere %50 dolayında faiz ödüyor, bu kredileri bulmaları da kolay olmuyordu. Bu önlemin yaratıcısı Roberto Campos durumu şöyle açıklıyordu. Dünyada eşitsizlik olduğu bilinen bir gerçektir. Bazı insanlar zeki, bazıları da zekadan yoksun doğarlar. Bazı insanlar atlet olmak için yaratılmışlardır, bazıları ise sakat. Dünyada büyük şirketler olduğu gibi küçük şirketler de vardır. Bazı şirketler daha gençken gelişme dönemlerinde ölürler. Bazıları da uzun süre gereksiz yere var olduktan sonra fazla yaşlı diyebileceğimiz bir çağda ölürler. İnsan doğasında olduğu gibi nesnelerin doğasında da temelde bir eşitsizlik vardır. Kredi mekanizması da aynı kurallara bağlıdır. Dış kredi konusunda yabancı şirketlere sağlanan kolaylıkların ulusal şirketlere de tanınması gerektiğini ileri sürmek, ekonominin temel gerçekliklerini reddetmek anlamına gelir. Bakan Roberto Campos'un ulusal ve yabancı şirketler arasında yapılan anlaşmaları incelemekle görevli Parlamento Komisyonu raporunda yer alan açıklaması, Millet Meclisi, Brezilya, 6 Eylül 1968. Kısa bir süre sonra Campos, Peru hükümetinin milliyetçi tavırlarıyla ilgili garip bir yorumunu yayımladı. Campos'a göre, General Velasco Alvarado'nun Standard Oil'ı ulusallaştırması erkeklik gösterisinden başka bir şey değildi. Milliyetçiliğin tek amacının insanın ilkel nefret gereksinimini karşılamak olduğunu ileri sürüyor, ancak şunu belirtmeyi de ihmal etmiyordu. Gurur ne yatırımları ne de sermaye birikimini artırıyor. O Globo gazetesi 25 Şubat 1969. Bu kısa fakat özlü kapitalist manifestonun kavramlarına göre insanların hayatı doğal olarak orman kanunuyla yönetilir. Aslında eşitsizlik diye bir şey yoktur. Çünkü bu şekilde adlandırdığımız olgu evrenin acımasız uyumunun bir ifadesidir. Yoksul ülkelerin yoksul olmalarının nedeni yoksulluklarıdır. Kaderimiz yıldızlarca belirlenmiştir ve insanların yeryüzündeki tek işlevi bu alın yazısını gerçekleştirmektir. Bir kısmımız boyun eğer, bir kısmımız da yönetir. Bir kısmımız boynumuzu uzatacağız, bir kısmımız da ipi geçireceğiz. Bu düşüncelerin yaratıcısı Brezilya'da uluslararası para fonu politikasının uygulayıcısı oldu. Diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Brezilya'da da uluslararası para fonunun önerilerinin uygulamaya konması yabancı güçlerin ülkeyi ele geçirmelerine yardımcı oldu. 1950'li yılların sonlarından başlayarak ekonomik durgunluk, paranın istikrarsızlığı, kredilerin azalması ve iç pazarda satın alma gücünün düşmesi ulusal endüstrinin çökmesinde ve emperyalist şirketlerin eline geçmesinde önemli bir rol oynadı. Çıkarları yüzünden ateşi hastalıkla, enflasyonu yürürlükte yapılan kazılarla, krizle harmanlayan uluslararası para fonu, sihirli bir mali denge kurma bahanesiyle Latin Amerika'da dengesizlikleri daha da artıran bir politikanın uygulanmasını zorunlu tutmaktadır. Özel ticaret anlaşmalarını yasaklayarak ticareti serbestleştirmekte, iç kredilerin kısılmasına sebep olmakta, ücretleri dondurmakta ve devlet etkinliklerini engellemektedir. Bu programa kuramsal olarak paraya gerçek değerini vermeye ve ihracatı artırmaya yönelik devalüasyon ekleniyor. Oysa devalüasyonlar sermayenin egemen sınıflar yararına yoğunlaşmasını ve valizlerinde bir avuç dolarla yabancı ülkelerden gelenlerin ulusal şirketleri ele geçirmelerini sağlıyor. Yalnızca. Latin Amerika'nın tüm ülkelerinde sistem gereksinimin çok altında tüketim yapıyor ve bu yapısal güçsüzlük enflasyona yol açıyor. Ama IMF üretim mekanizmasının arz yetersizliğinin nedenlerini eğileceği yerde sonuçların üzerine giderek iç tüketim pazarının güçsüz kapasitesini daha da daraltıyor. IMF'e göre açlığın hüküm sürdüğü bu topraklarda enflasyonun nedeni talep fazlalığıdır. IMF'in çözüm önerileri dengeleme ve gelişme sürecinde başarısız olmakla kalmamış, ülkelerin dış güçler tarafından ezilişini artırmış, yığınları daha da yoksullaştırmış, toplumsal gerginlikleri doruk noktasına getirmiş, ticaret özgürlüğü, serbest rekabet ve sermayenin serbest dolaşımının kutsal prensipleri adına ekonomik ve mali dışa bağımlılığı artırmıştır. Gümrük vergileri, kotalar ve sübvansiyonlarla yoğun biçimde korumacılık uygulayan ABD, IMF'den en ufak bir uyarı bile almamıştır. Buna karşılık kuruluş, Latin Amerika konusunda hiçbir esneklik göstermemiştir. Varlık nedeni de budur zaten. Şili'nin 1954'te yaptığı açılıştan sonra IMF'in tavsiyeleri yaygınlaşmıştır. Bugün hükümetlerin çoğu bu önerileri körü körüne izlerler. Uygulanan tedavi hastanın durumunu iyice ağırlaştırarak borç ve yatırım gibi ilaçların zorla verilmesini kolaylaştırmaktadır. Borçları IMF sağlamakta ya da başkalarının sağlaması için gerekli olan izni vermektedir. ABD'de kurulan ve merkezi ABD'de olan kuruluş aynı zamanda ABD'nin hizmetindedir ve işlevi uluslararası müfettişliktir. Onun onayı olmadan ABD Merkez Bankası ipleri gevşetemez. Dünya Bankası, Uluslararası Kalkınma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların en önemli kredi koşulu hükümetlerin IMF'e verdikleri niyet mektuplarının imzalanması ve uygulanmasıdır. Latin Amerika ülkelerinin hepsinin oyu, dünya mali dengesinin üst yöneticisi olan IMF'in politikasını yönlendirmede ABD'nin oylarının yarısına bile eşit değildir. IMF 2. Dünya Savaşı sonunda dolar uluslararası para olarak rüştünü ve egemenliği ispat ettiğinde Wall Street'in dünya üzerindeki mali gücünü kurumsallaştırmak amacıyla kurulmuştu. IMF efendisine hiçbir zaman ihanet etmedi. Samuel Liechtenstein ve Alberto Curiel, El FMI, Yela, Crisis Economica, National, Montevideo. 1967, Vivian Trias, La Crisis del Imperio, Montevideo, 1970. Rantiye niteliğini koruyan Latin Amerika burjuvazisi, endüstri üzerine dışarıdan gelen saldırılara karşı koymamıştır. Ama emperyalist şirketlerin akıl almaz savaş yöntemleri uyguladığı da yadsınamaz bir gerçektir. IMF'in bombardımanı, savaşın kazanılmasını kolaylaştırmıştır. Borsada ani bir düşüşün ardından birkaç hisse senedi ya da patent, marka, teknik yenilik karşılığında basit bir telefon görüşmesiyle şirketler fethedilmiştir. Borçlar, yerel şirketleri aldıkları dolarlara karşılık daha fazla ulusal para ödemek zorunda bırakan devalüasyonlarla artarak ölümcül bir tuzağa dönüşmüştür. Teknolojik yardıma bağımlılık çok pahalıya mal olmuştur. Yabancı şirketlerin sattıkları teknik yardım hemcinslerini yok etme sanatında büyük bir ustalığı da içermektedir. Brezilya ulusal sanayicilerin ayakta kalabilen sonuncularından biri 3 yıl önce de Rio de Janeiro gazetelerinden birine şu açıklamayı yapmıştır. Deneyimler gösteriyor ki ulusal şirketlerin satılması ender olarak Brezilya'ya bir kar sağlıyor. Genellikle satın alan ülke kazançlı çıkıyor. Fernando Gasparian, Correio de Manha, Mayıs 1968. Brezilya Merkez Bankası'nın alınan verilere göre 1965, 1966 ve 1967 yıllarında yeni endüstri yatırımlarının 5'te 1'i gerçekte ödenmemiş borçlarla yapılan yatırımlardı. Mali ve teknolojik şantajın dışında kullanılan savaş yöntemlerinden biri de güçlü ile güçsüzün arasındaki hileli ve serbest rekabettir. Çok uluslu tröstlerin şubeleri bir dünya sistemi içinde yer aldıklarından bir ya da iki yıl gerektiğinde daha da uzun bir süre boyunca para kaybetmeyi göze alabilirler. Bu nedenle fiyatları düşürür ve peşinde oldukları şirketlerin teslim olmasını beklerler. Bankalar da onlarla işbirliği yapar. Kısa süre sonra ulusal şirket beyaz teslim bayrağını çeker. Yerel kapitalistler galipleri memuru haline gelir. Bazı durumlarda eğer şanslıysa şirketini sattığında karşılığını yabancı şirketin merkez kuruluşunun hisse senedi olarak alır ve hayatını bolluk içinde sürdürür. Fiyatların düşürülmesi yöntemine ilginç bir örnek. Union Carbide'in selobant üreten Brezilya fabrikası Ades Sayta el koyuşudur. Merkezi Minnesota'da bulunan ve dünyanın her yanında şubeleri olan ünlü Scotch firması, kendi ürünlerini Brezilya piyasasında giderek daha ucuza satmaya başladı. Ades Sayta firmasının satışları düşünce bankalar krediyi kestiler. Scotch fiyatları düşürmeye devam etti. Fiyatlar önce %30, daha sonra %40 oranında düşürüldü. Union Carbide burada devreye girerek Brezilya firmasını komik bir fiyata satın aldı. Daha sonra da piyasayı yarı yarıya paylaşmak üzere Scotch'la anlaştı. Bunun üzerine fiyatlar ortak kararla %50 oranında artırıldı. Vargas'ın tröstlere karşı çıkardığı yasa yıllar önce yürürlükten kaldırılmıştı. Amerikan Devletleri Örgütü bile Kuzey Amerikan firmaları şubelerinin mali olanaklarının ulusal şirketlerin nakit darlığı çektiği dönemlerde bazılarının yabancılar tarafından satın alınmasını kolaylaştırdığını kabul etmektedir. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği AGE. IMF'in zorlamasıyla iç kredilerin kısılmasından sonra daha da belirginleşen mali olanaksızlıklar yerel fabrikaları büyük bir darboğaza sokmuştur. Ancak aynı raporda yer alan verilere göre Kuzey Amerikan firmalarının Latin Amerika'da işleyiş ve gelişmelerine gerekli fonların %95.7'si Latin Amerikan kaynaklarından kredi, borç ve yeniden yatırılan karlar olarak sağlanmaktadır. İmalat endüstrisi sektöründe bu oran %80'dir.